Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündemini gündeminize taşıyan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dış politika gündemi bir hayli yoğun bu haftada. Gazze'deki soykırım savaşı devam ediyor. Doğusuyla batısıyla dünya da bu katliamı seyretmeye devam ediyor. Dünya seyrettikçe de Siyonistler katliamlarını, vahşetini bir adım öteye taşıyor. Açlığı silah olarak kullanan terör devleti son dönemde batıdan yükselen tepkilere, Filistin devletini tanıma ihtimallerine karşı tüm Filistin'i ilhak etmekle tehdit ediyor. İslam dünyasının sessizliğinden, acizliğinden cesaret alarak Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine sözde tapınaklarını inşa yönündeki emellerini hayata geçirmek için provokasyonlarını sürdürüyor. Bu haftaki Sınır Ötesi programımızda Gazze'deki gelişmeleri etraflıca konuşmayı sürdüreceğiz. İşgal devleti 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşını tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Gazze'de 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesi 2 ay sonra yani 18 Mart'ta bozan terör devleti ateşkesi bozmasından bu yana geçen 72 günde büyük çoğunluğu çocuk 4000 Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim'den bu yana ise 54.000'i geçkin Filistinliyi hayattan koparttı terör devleti. Dünya savaş tarihinin en adaletsiz, en kahpece yürütülen savaşa rağmen dünya terör devletini durduramıyor. Ya da daha doğru ifadeyle bu katliamı durduracak hamlede bulunmada sağlam bir irade ortaya koymuyor. Göstermelik denebilecek kınamadan öteye bir şey yapılabilmiş değil. Hem içeride hem dışarıdan gelen ateşkes çağrılarına katil Netanyahu yönetimi kulaklarını tıkamış vaziyette. Saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Her gün en az 100 Filistinlinin şehit edilmesi ne yazık ki Gazze'nin normali haline gelmiş durumda. Gazze'deki soykırım savaşına seyirci kalan, hatta bu soykırımı meşrulaştırıcı bir yaklaşım içerisinde olan Batı dünyası, son günlerde Netanyahu yönetimine karşı şimdiye kadar izleye geldiği politikalarının aksine farklı bir yaklaşım içerisinde. Birçok Avrupalı lider Gazze'de yaşananları artık kabul edilemez bulduklarını söylüyorlar. Netanyahu yönetimini eleştiriyorlar. Gazze'deki durumun devam etmesi halinde somut adımlar atmakla tehdit ediyorlar. 19 aydır soykırım savaşına seyirci kalan Avrupalı liderlerin neden şimdi İsrail'e yönelik sertleştiği ve yaptırım tehdidinde bulundukları haklı olarak sorgulanıyor. Bu tavır değişikliğinde 3 temel faktörün ön plana çıktığı görülüyor. Avrupa kamuoyunda artan halk öfkesi, İsrail'e verilen desteğin doğurabileceği hukuki sonuçlara dair endişeler ve ABD'nin İsrail'e karşı pozisyondaki değişim gösteriliyor. Gazze'deki trajedinin boyutlarının vahimleşmesi, uluslararası ve Avrupa kamuoyunda İsrail'e karşı görüşlerin değişmesinde büyük rol oynadığını söylemek gerekiyor. Gazze'den yansıyan soykırım görüntülerinin Batı kamuoylarında Siyonist yönetime karşı harekete geçilmesi yönünde kendi hükümetleri üzerindeki baskıyı artırmış vaziyette. Gerçekten de Avrupa kamuoyunda işgal devletine karşı öfke zirve yapmış durumda. Yapılan kamuoyu yoklamaları da bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. İsrail'e verdiği siyasi ve ekonomik destek ile temeyyüz etmiş Almanya'da bile Alman halkının %80'i İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haksız buluyor. Bu oran Mart 2024'te kıyasla %11'lik bir artışa tekabül ediyor. Haziran 2024 tarihli bir başka ankete göre Avrupalıların %60'ından fazlası Avrupa Birliği'nin İsrail ile serbest ticareti sağlayan ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini düşünüyor. Yine İtalyanların %60'ı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı yanlış buluyor. İspanyolların ise %50'si hükümetlerinden İsrail'i dizginlemek için daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor. İsviçrelilerin %56'sı İsrail'e karşı olumsuz görüşlere sahip olduğunu beyan etmiş. Avrupa kamuoyunda son dönemde çok daha belirginleşen bu yaklaşımın batılı hükümetlerin Filistinler için bir şeyler yapmaya zorladığı gözüküyor. Avrupalı devletlerin İsrail konusunda tavır değişikliğine gitmelerini sağlayan ikinci neden artan hukuki sonuç tehditleri. Özellikle İngiltere'de terör devletine askeri destek sağlamanın hukuki sonuçlarına ilişkin artan tehditler dikkat çekiyor. Eylül ayında ana silah ihracat lisanslarının askıya alınmasına rağmen İngiliz şirketlerinin İsrail'e binlerce askeri ekipman, ki bunların içerisinde mühimmatlar da var, İhraç ettiğine dair raporlar İngiliz medyasına yansımıştı. Raporlar İngiliz hükümetinin işgal devletine F-35 bileşenlerinin satışını sürdürdüğünü gösteriyor. Aktivistler İngiliz hükümetine dava açarak Gazze'deki soykırım savaşında kullanılan silah ve bileşenleri sağlayarak ulusal ve uluslararası hukuki yükümlülükleri yerine getirmediğini söylüyor. İngiliz hükümetinin tüm silah ihracat lisanslarının derhal askıya alınmasını talep ediyor aktivistler. İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan ve dünyada silahlı şiddetin etkilerini belgelemek, azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan Silahlı Şiddete Karşı Mücadele adlı sivil toplum örgütü direktörü olan Ivan Overton'a göre İsrail 2024'te patlayıcı silahların neden olduğu sivil zararın en büyük faili gösteriliyor. Bu bağlamda silah lisansı vermeye devam etmek İngiltere'yi İsrail'in suç ortağı olma potasına sokuyor. İngiliz hükümetinin son dönemde İsrail'e yönelik siyasetindeki değişim bu gerçeğe bağlanıyor. Avrupa başkentlerinde İsrail yönelik politika değişikliğindeki üçüncü neden olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumundaki değişim gösteriliyor. Analistlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlardaki değişen tutumu Avrupa ve Kanada'nın İsrail'e yönelik duruşunu etkileyen en belirleyici dış faktörlerden biri oldu. Donald Trump'ın Netanyahu'nun tercihlerine aykırı kararlar alması ABD müttefiklerine pozisyonlarını yeniden değerlendirmeleri için siyasi bir zemin hazırladı. ABD ve İsrail arasındaki gerilimlerin İran ve Yemen gibi bölgelere uzanmasıyla ABD'nin diplomatik ağırlık merkezinin değişiyor intibası ortaya çıkması Avrupa başkentlerinin İsrail'e bakışlarındaki değişimi tetiklediği belirtiliyor. İsrail'deki Globus haber sitesine göre Avrupa'nın son zamanlardaki eleştirileri, sert dili ve tehditleri sadece yerel kamuoyundan kaynaklanmıyor yani. Aynı zamanda Washington'dan da zımni destek alıyor deniyor İsrail'deki Globus haber sitesinin haber analizine göre. Avrupa'daki İsrail yönelik tavır değişikliğinin dördüncü nedeni ise İsrail'in Gazze'nin işgaline ilişkin artan fütursuz açıklamaları. İsrail'in Gazze şeridinin tamamının uzun süreli işgaline dair açıklamaları, aşırı sağcı bakanların imha ve sürgünle ilgili aşırılıkçı söylemleri, Gazze sakinlerinin yaşadığı açlık ve sürekli bombardıman Avrupa ülkelerini Tel Aviv'e karşı yaklaşımlarını değiştirmeye itti. Tüm bu faktörler batılı ülkelerin özellikle Fransa, İngiltere ve Kanada'nın İsrail'e karşı daha sert bir dil kullanmasına ve somut önlemler alma tehdidinde bulunmasına yol açtı sevgili dinleyenler. Bu üç ülkenin haricinde Norveç, İsrail insani yardımın Gazze'ye sınırsız erişimine derhal izin vermeli açıklamasında bulunduğunu hatırlatalım. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Avrupalı ülkeleri İsrail ile siyasi koordinasyon ve ticari işbirliğini yeniden değerlendirecektir açıklamasında bulunmuştu. Yine İspanya Meclisi İsrail'e silah ambargosu uygulamasına ilişkin yasa tasarısını oylama kararı aldığını vurgulayalım. Belçika ise Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirmişti. Gazze'deki durumun insani boyutu, Batı dünyasında artan halk tepkileri, hukuki sorumluluk endişeleri, ABD'nin pozisyondaki değişiklikler ve İsrail'in kendi açıklamaları Batı dünyasının İsrail yönelik tutumunda belirgin bir değişimi tetiklemiş gözüküyor sevgili dinleyenler. Bu değişim Netanyahu hükümetiyle bazı batılı müttefikler arasında yeni bir gerilim alanının açılmasına yol açmışa benziyor. Batılı ülkelerin aldığı önlemler ve İsrail'in buna verdiği sert karşılık ile başlayan yeni süreç, işgal devletiyle Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere nasıl yansıyacak açıkçası merak konusu sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde terör devletinin büyükelçilik çalışanlarını hedef alan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının yankıları sürüyor. Bu arada sevgili dinleyenler, saldırının İsrail'deki siyasetçiler arasında şok etkisi yaptığı gözlemleniyor. Terör devletinin başbakanı Netanyahu olayı antisemitizmin ve İsrail'e karşı dizginsiz kışkırtmanın yüksek bedeli olduğunu ileri sürmüş. Dünya genelindeki İsrail diplomatik misyonlarının güvenliğinin artırılması talimatını vermişti. İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan saldırıyı farklı bir perspektiften değerlendirerek dünya genelinde İsrail'e karşı yapılan gösterilerdeki kışkırtmanın doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdüler. Yair Golan, Netanyahu hükümetinin politikalarının antisemitizmi ve İsrail nefretini körüklediğini ve bunun sonucunda dünyadaki her Yahudi için bir tehlike olduğunu ve İsrail'in küresel bir intifada ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. İntifadanın küreselleşmesi işgal devleti açısından ne anlama geliyor ve İsrail neden bu kavramdan endişe duyuyor? İsterseniz bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. İsrail kamuoyu ve medyası Gazze şeridindeki eylemlerinin Filistinlilere yönelik sempatiyi dünyadaki tüm Yahudi çıkarlarına karşı bir harekete dönüştürebileceğinden endişe duyuyor. Muhalefet lideri Yair Lapid'in Washington saldırısını protesto gösterileriyle ilişkilendirmesi de bu korkunun bir yansıması olarak görülüyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar da uluslararası kışkırtma ile Washington'daki diplomatların öldürülmesi arasında doğrudan bir bağ olduğunu savunuyor. Saar ayrıca özellikle Avrupa'da yoğunlaşan dünyada Yahudilere karşı benzeri görülmemiş bir dalga yaşandığını ileri sürüyor. Washington'daki saldırılarla ilgili Haaretz gazetesinin raporunda bu olayın 7 Ekim'den bu yana birçok Amerikalı Yahudinin korktuğu şeyle örtüştüğü vurgulanıyor. Haaretz, ABD'deki İsrail karşıtı olayların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve 20 ay sonra savaşın Washington'ın kalbine ulaştığını, ABD'deki Yahudilerin hayatlarının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını iddia ediyor söz konusu rapor. Bu endişelerin bir diğer kaynağı da İsrail'in artan uluslararası yalnızlaşması. İngiliz Guardian gazetesine göre Gazze Savaşı'nın 19. ayından sonra İsrail yeni bir uluslararası baskı dalgasıyla karşı karşıya ve ortaklarından ve müttefiklerinden giderek daha fazla izole oluyor. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın Gazze'deki insani duruma tepki olarak İsrail'in davranışlarını kınayan ortak bir bildiri yayınlaması ve hatta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı'nın İsrail'le ticaret görüşmelerini dondurması bu durumun örneklerinden biri olarak zikrediliyor Guardian'ın raporunda. Terör devletinin antisemitizm yaftasını işgalci bir devlet olarak yaptığı katliamlara yönelik eleştiri ve muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullandığı bir vaka. Ancak terör devletinin diline pelesenk ettiği antisemitizm kalkanının eskisi gibi para etmediği de gözlemleniyor sevgili dinleyenler. Bu noktada kamuoyu yoklamaları uluslararası algıdaki bu değişimi doğruluyor. Gallup tarafından Mart 2025, yani terör devletinin son dönemdeki katliamlarının zirve yaptığı günlerden önce gerçekleştirilen ankete göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik sempatisi %46 ile son 25 yılın en düşük seviyesinde çıkmış. Aynı ankette Filistinlilere yönelik sempati ise bir önceki yıla göre 6 puan artarak %33'e ulaşmış ve bu ölçümde şimdiye kadarki en yüksek oran olarak kaydedilmiş. Mart ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir diğer anket ise Amerikalıların %53'ünün İsrail hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor. Bu oran 2022'ye göre 11 puanlık bir artışı gösteriyor. Haaretz gazetesi başyazısında İsrail'in Gazze Savaşı nedeniyle parya bir devlete dönüşme riskine karşı uyarılarda bulunuluyor. Gazete, İsrail'in kendi bataklığına battığını ve Gazze'den gelen görüntülere dünyanın artık dayanamadığını yazıyor. Haaretz, dünya çapında İsrail'in müttefiklerini bile çileden çıkarttığı vurgulanıyor. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin birçoğu ile terör devleti arasında gözde görünür bir ayrışma yaşandığı evet bir vaka sevgili dinleyenler. 20 aydır süren on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı soykırım savaşı boyunca genel anlamda Batı dünyası İsrail'in kendini savunma hakkı var gibi söylemlerle Gazze'deki katliamları meşrulaştırıcı bir yaklaşım içerisinde oldular hep. Ancak Batı dünyası artık terör devletinin estirdiği terörü savunmakta bu soykırımı gerekçelendirmede zorlanıyor. Avrupa hükümetlerinin Filistin'de yaşanan katliamlara karşı geç de olsa bir duyarlılık göstermeleri, yaptırım sinyalleri vermeleri, kınama açıklamaları önemli bulunsa da bu tavırlarında ne kadar samimi oldukları elbette sorgulanıyor. Bu adımların zevahiri kurtarmaya yönelik siyasi hamleler olarak kalacağından sözlerin eyleme dönüşmeyeceği yönünde ciddi kuşkular dillendiriliyor. Zira şimdiye kadar konuştukları kadar Siyonist yönetim üzerinde etkili bir baskı oluşturacak adımlar atmış değiller. Nitekim Avrupa'dan Siyonist yönetime silah sevkiyatları hala devam ettiği hatırlatılıyor. Middle East Monitor'dan Adnan Hamdan diyor ki, Batılı hükümetler Filistin'in haklarını insan hakları çerçevesinde savunmayı tercih ederken, aynı zamanda bu halkın direnişini terörizm olarak etiketleyerek onları dışlıyorlar. Batı'nın Filistin'e yönelik tutumu sadece sessizlikle sınırlı değil, aynı zamanda dolaylı olarak İsrail'in savaş makinelerini destekleyerek bu savaşın sürmesine zemin hazırlıyor. Sonuçta bu ülkeler bir yandan insani yardımlar gönderiyor, diğer yandan bombalar ve silahlarla savaşı körüklüyorlar. Birleşik Krallık'tan bir aktivistin söylediği gibi ironik bir söz bu çelişkiyi en iyi şekilde özetliyor zannımızca. Filistinlilere birazcık yiyecek verin sonra onları öldürün diyor Birleşik Krallık'tan aktivistin söylediği bu ironik tanımlama. Bu batılı hükümetlerin Filistin halkına yönelik gösterdiği sahte şefkati ve onun arkasındaki gizli savaş makinelerini gözler önüne seriyor. Bir yanda yardım kargoları, diğer yanda silah sevkiyatları, bir yanda diplomatik güler yüzler, diğer yanda ölüm sessizliği. Gazze ve Filistin gündemiyle alakalı bir diğer önemli konu Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları sevgili dinleyenler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 1967'de Kudüs'ün tamamen işgal edilmesinin yıl dönümünde bir video paylaştı. Video Mescid-i Aksa'nın hemen altından geçen bir tünelden yayınlandı. Bu tünel Silvan bölgesinden başlayıp Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanıyor. Amaç Mescid-i Aksa'nın altında sözde tapınak kalıntılarını aramak. Ancak İsrail Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda tek bir bulguya rastlamadı. Buna rağmen tünel çalışmaları yüzünden Mescid-i Aksa'nın yıkılma tehlikesi bulunuyor. Asıl amaçları da bu zaten. Uzmanlar kazılar nedeniyle 5 büyüklüğünde bir deprem olması durumunda Mescid-i Aksa'nın yıkılabileceğine dikkat çekiyorlar. Netanyahu'nun Aksa'nın altında açılan ve daha önce İsrail makamlarınca varlığı inkar edilen büyük tünelden video yayınlaması sembolik olduğu kadar siyasi bir mesaj da taşıyor aslında. Videoda Kudüs İsrail'in ebedi başkentidir diyerek dünya ülkelerine büyükelçilerini buraya taşıma çağrısında bulunuyor Netanyahu. Bu açıklama 2018'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla başlayan uluslararası hukuku ihlal eden sürecin İsrail tarafından kalıcılaştırılmak istendiğini gösteriyor. Netanyahu'nun provokatif mesajlarına paralel olarak aşırı sağcı koalisyon ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bazalel Smotrich ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin bayrak yürüyüşüne öncülük etmişlerdi. Aksa avlusuna 2000 üzerinde fanatik Yahudi eşliğinde giren bakanlar burayı bir kez daha siyasal mesajların mekanı haline getirdiler. Smotrich'in tapınak inşa edilsin bütçesi benden şeklindeki açıklaması sadece dini değil aynı zamanda egemenlik ve mülkiyet iddiası taşıyan bir çıkış olarak kayda geçti. Bu işgal devleti yönetiminin bazı üyeleri tarafından doğrudan Mescid-i Aksa'nın yerinde bir üçüncü tapınak kurma hedefinin devlet düzeyinde dillendirilmeye başlandığını gösteriyor. Yürüyüşe katılan yerleşimcilerin attığı sloganlar ki Araplara ölüm, Muhammed öldü, İslam da ölecek, köyünüz yansın, yalnızca ırkçı değil, aynı zamanda İslam'a yönelik doğrudan bir nefret söylemi içeriyor. Kudüs'te atılan bu sloganlar İsrail'de aşırı sağın toplumsal taban bulduğunu ve mevcut hükümetin bu nefreti meşrulaştığını da gözler önüne seriyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen provokasyonla aynı gün İsrail Güvenlik Kabinesi Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasını onayladı. Bu karar Filistin topraklarının parça parça ilhak edildiği ve iki devleti çözüm ihtimalinin bilinçli olarak ortadan kaldırıldığı bir sürecin parçası olarak değerlendiriliyor. Kudüs'ün işgalinin 58. yıl döneminde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve beraberindeki aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenlediği baskın sadece bir provokasyon değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda Arap ve İslam dünyasının sabrını ve kararlılığını ölçen tehlikeli bir test olarak görülüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkımın gölgesinde gerçekleşen bu provokasyonlar Müslümanların ilk kıblesi için yeni ve karanlık bir dönemin habercisi olurken bölgeden yükselen cılız tepkiler bu tehlikeyi daha da büyütüyor. Peki geçmişte en ufak bir kıvılcımın Aksa intifadası gibi büyük insanları ateşlediği bu kutsal mekan bugün nasıl bu kadar savunmasız hale geldi? Bu sorunun cevabı hem İsrail'in değişen stratejisinde hem de Arap dünyasının ve İslam dünyasının içinde bulunduğu derin krizle ilişkilendirilerek cevaplanıyor Orta Doğu medyasında. Ben-Gvir, Aksa avlusunda arkasında Kubbetü Sahra ile poz verip zafer esirlerin dönüşü ve Şabak başkanının başarısı için dua ettim dedi. Aynı gün Netanyahu hükümeti de Kudüs'ün doğusundaki Filistinli Silvan Mahallesi'nde toplandı. Burası İsrail tarafından Davut'un şehri olarak adlandırılıyor ve radikal Yahudi yerleşimlerce yönetiliyor. On binlerce kişi ise İsrail bayraklarıyla Mescid-i Aksa sahasında yürüdüler. Ürdün ve Filistin Dışişleri Bakanları bu baskını provokasyon olarak niteleyip kınadı. Bazı Arap ülkelerinden de benzer açıklamalar geldi. Ancak bu açıklamalar yaşanan olayın tehlikesiyle kıyaslanmayacak ölçüde sönük kaldı. Peki neden? Gazze'den her gün gelen acı haberler fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını görece önemsiz bulmasına neden oldu denebilir. Oysa bu olay sevgili dinleyenler Kudüs'ün geleceği açısından son derece tehlike arz eden bir durum. Bugünkü sessizliğin vehametini anlamak için 28 Eylül 2000'e dönmek yeterli. O gün dönemin muhalefet lideri Kasap lakaplı Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa baskını Aksa intifasını ateşlemişti. Binlerce Filistinlinin hayatına mal olan intifada tüm İslam dünyasını ayağa kaldırmıştı. O gün gösterilen tepki İsrail için net bir kırmızı çizgi oluşturmuştu. Bugün ise Ben-Gvir, Sharon'dan çok daha cüretkar bir adımı neredeyse hiçbir bedel ödemeden atabiliyor. Bu psikolojik ve siyasi bir eşiğin aşıldığını da gösteriyor. Birçok Arap ve Müslüman ülkede halklar Filistin'de dayanışma konusunda siyasi rejimler tarafından bastırılıyor. Yönetimler halkın Filistin davasına vereceği güçlü desteğin kendi meşruiyetlerini sorgulatacağından korkuyor. Ayrıca bu rejimler Filistin meselesini eskiye nazaran farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Eskiden Filistin Arapların merkezi meselesiydi. Şimdi ise birçok Arap ülkesi siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerle boğuşuyor. Halklar kendi varlıklarını koruma mücadelesine gömülmüş durumda. Bu şartlar Filistin davasına enerji ve dikkat ayırmayı zorlaştırıyor. Arap ve İslam dünyasında protestoların Netanyahu hükümetini etkilemeyeceği yönünde yaygın bir kanaat var. Filistin'in içinden geçtiği zorluklar da bu sessizliğin bir başka nedeni olarak sıralanıyor. Arap medyasında bu sessizliğe ilişkin gerekçelendirilen maddeler arasında bunlar sayılıyor sevgili dinleyenler. Terör devleti ise Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyon karşısında Arap ve İslam dünyasının sergilediği sessizliği basit bir tepkisizlik olarak görmüyor. Aksine bunu Mescid-i Aksa üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görüyor ve kullanıyor da. Mescid-i Aksa'ya Yahudi fanatiklerin gerçekleştirdiği baskınlar artık sadece dini bir ritüel değil, bilinçli bir siyasi stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Sistematik ve günlük hale getirilen baskınlarla Mescid-i Aksa sahası üzerindeki Yahudi varlığı normalleştirilmeye ve Aksa'nın statüsü fiilen değiştirmeye çalışılıyor. Mescid-i Aksa müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin uyardığı gibi amaç Aksa'nın kutsiyetini kırmak ve onu herkese açık bir park haline getirmektir diyor. En büyük tehlike ise Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar ve Yahudiler arasında zamansal ve mekansal olarak bölünmesi. İslam dünyasındaki bu sessizlik devam ederse bu bölünme planının hayata geçirilmesi an meselesi olacağı uyarısında bulunuluyor. Tüm bu adımların nihai hedefi ise Mescid-i Aksa'yı tamamen ortadan kaldırıp yerine sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Ben Givir gibi figürlerin varlığı bu radikal fikri siyasi gündeme taşıma cüretini artırıyor. Bu konuyu toparlarken şu hususların bir kez daha altını çizelim sevgili dinleyenler. Resmi Arap ve İslam dünyasının sessizliği, hakların bastırılmış öfkesi ve İsrail'in hesaplı provokasyonları birleşince Mescid-i Aksa 1967'den bu yana en büyük ve en somut tehlikeyle karşı karşıya. Tehlike artık ertelenmiş bir tehdit değil. Her gün yaşanan bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Eğer bu sessizlik sarmalığı kırılmazsa faşist Yahudi grupların hayali olan Mescid-i Aksa'nın yıkımı siyasi bir projeye dönüşebilir. Filistinlilerin tüm baskılara rağmen devam eden direnişi takdire şayan olsa da sevgili dinleyenler şunu unutmamak gerekiyor. Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin görevi değil. Bu tüm İslam dünyasının dini ve tarihi bir sorumluluğu altında. Aksi takdirde tarih bu sessizliği büyük bir felaketin suç ortağı olarak yazacaktır herhalde. Gazze gündemine ilişkin bir diğer başlığımız İsrail toplumundaki ayrışma olacak. Özellikle esir ailelerin Netanyahu yönetimine yönelik tepkileri dinmek bilmiyor. Aylardır sürdürdükleri protestolarla Netanyahu hükümetini istifaya çağıran esir aileleri kadar savaşın sonlandırılmasını talep eden yedek ve emekli askerlerin Netanyahu yönetimine yönelik tepkileri her geçen gün katlanarak büyüyor. Aşırı fanatik dindar Yahudilerle laik liberal Yahudi toplum arasındaki ayrışma çok daha büyük kriz alanı olarak ön plana çıkıyor. Bu ayrışma medyada da kendini gösteriyor. İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Iris Lael'in sosyal medya paylaşımında dillendirdikleri bu ayrışmanın boyutlarını göstermesi açısından dikkat çekici. Diyor ki Iris Lael, İsrail'in Gazze'de yaptıkları ve dün Kudüs gününde yaşananlar Yahudiliğin en ağır manevi krizinin bir ifadesidir. Irkçı zulmün mağdurlarından cellat, aşağılık bir halka dönüştüler. Eski Haaretz çalışanı Asaf Ronel'in Lial'in bu paylaşımına şu karşılığı veriyor. Bu tür antisemitik ifadeler size yakışmıyor diyor. Siyonizm Yahudilik değil. Yahudilikten türemiş, kan ve topraktan oluşan sapkın bir tarikattır diyor Asaf Ronel. Evet sevgili dinleyenler, bu noktada son derece ciddi bir ayrışma yaşıyor. İsrail toplumu bunun altını bir kez daha görmüş, çizmiş olalım. Bu atışmada da bunu görmek mümkün. Son olarak Haaretz gazetesi ve Ben Gurion Üniversitesi işbirliğiyle yapılan bir kamuoyu yoklamasının analiziyle programımızı sonlandırıyoruz. Söz konusu araştırma veya da anket diyelim, İsrail toplumunun büyük bir kesiminin Filistinlilere yönelik şiddet, etnik temizlik ve soykırım uygulamalarına açıkça destek verdiğini ortaya koyuyor. İsrail toplumunun tamına %82'si Gazze'deki Filistinlilerin zorla tehcir edilmesini destekliyormuş bu ankete göre. %56'sı ise 1948 sınırları içinde kalan İsrail vatandaşlığını da taşıyan Filistinlilerin de ülkeden sürülmesi gerektiğini savunuyormuş. %47'si ise Tevrat'taki Eriha katliamının günümüzde Filistin şehirlerinde tekrarlanmasını, yani sivil halkın topluca katledilmesini savunuyor. Bu arada sevgili dinleyenler, Eriha katliamı Tevrat'ta anlatılan antik Kenan kenti Eriha'nın İsrailoğulları tarafından ele geçirilmesi sırasında gerçekleşen bir toplu kıyım. Özellikle İsrail'de bazı aşırı sağcı çevreler Gazze veya Batı Şeria'daki sivillere yönelik askeri eylemleri bu tür Tevrat kıssalarıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Eriha gibi yapalım söylemi toplu sivil katliam çağrısı anlamına geliyor. Filistinlilerin topyekün yok edilmesini veya göç edilmesini savunan bu tür ifadeler soykırım ideolojisinin dini arka planını oluşturuyor. En dikkat çekici veri ise laik kesimin %69'u Gazze'deki kitlesel sürgünü istediğini ortaya koymuş. Bu oranlar sadece aşırı sağcı dini çevrelerin değil, sözde liberal ve laik kesimlerin de Filistinlilere karşı etnik temizlik yanlısı bir pozisyon aldığını gösteriyor. Bu veriler yalnızca İsrail Devleti'nin politikalarını değil, bu politikaların toplumsal dayanağını da açığa çıkartıyor. İşgal, abluka, bombardıman ve zorla yerinden etme gibi ağır insan hakları ihlalleri sadece Netanyahu ve onun faşist ortaklarının tercihi değil, bir başka ifadeyle İsrail toplumunun büyük kısmının benimsediği sistematik bir proje haline gelmiş durumda bu durum. Uluslararası hukuk açısından savaş suçu ve hatta soykırım uygulamaları bu veriler ışığında toplumsal meşruiyet kazanıyor. Bu da Gazze'deki etnik temizlik sürecinin İsrail'deki sözde demokratik çoğunluğun rızasıyla yürütülen bir süreç olduğunu gözler önüne seriyor. Başka bir ifadeyle Netanyahu hükümeti değil, İsrail halkının büyük çoğunluğu bu politikaları destekliyor ve yönlendiriyor. Bu istatistiki veriler yalnızca Filistinlilerin maruz kaldığı zulmün boyutlarını değil, aynı zamanda İsrail toplumunun ahlaki ve vicdani bir çöküş içinde olduğunu da belgeliyor sevgili dinleyenler. Bir halkın büyük çoğunluğu başka bir halkın topluca sürülmesini, öldürülmesini, evsiz bırakılmasını savunuyorsa artık mesele sadece hükümet politikası değil, dünyanın köklü bir ırkçı zihniyet kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İşgal devleti sadece Filistin halkının topraklarını gasp etmek için değil, insanlık değerleriyle de savaştığını gösteriyor bu tablo. Evet, programımızı toparlarsak bu konuda bir iki cümle daha ilave ederek programımızı sonlandıralım sevgili dinleyenler. Bu tablonun en ürkütücü yanı İsrail içinden yükselen vicdanlı seslerin neredeyse tamamen susturulmuş olmasını gösteriyor. Az sayıdaki muhalif entelektüel, gazeteci veya insan hakları savunucusu ya sindirilmiş ya da marjinalleştirilmiş durumda. Geriye kalan büyük çoğunluk ise ya aktif fail ya da sessiz onaycı konumunda. Bu da Gazze'deki katliamın sadece askeri değil toplumsal bir suç olduğunu gösteriyor. Uluslararası toplumun yalnızca Netanyahu hükümetini değil bu zihniyeti doğuran ve besleyen toplumsal yapıya da dikkat kesilmesi gerekiyor. Aksi takdirde işgal devam ettiği sürece daha fazla etnik temizlik ve daha fazla kan kaçınılmaz olacaktır gibi gözüküyor. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.